Basketbol Severler Europod'un 6. bölümüyle karşınızdayız. Buğra hoş geldin.
Hoş bulduk Pelin, merhaba.
Evet, normal sezonun son haftasını geride bıraktık. Yine oldukça heyecanlı bir haftaydı elbette. Gündemimiz bugün playoff olacak. Çünkü pazartesi günü Zenit'in maçıyla birlikte artık playoff eşleşmeleri kesinleşti. Elbette playoff eşleşmelerini konuşurken arada maçlara değinebiliriz kısa kısa. Tabii benim başlamak istediğim Efes ve Fenerbahçe maçları. Bunlar özelinde biraz konuşmak istiyorum, son haftada oynanan maçlar özelinde. Efes'le başlayalım. Milan-Efes maçında evet biraz formalite maçıydı. Çünkü herhangi bir şey değiştirmeyecekti, herhangi bir sonuç belirlemeyecekti. Ama yine de biz o maçı izlerken Efes'in neden oyunu bıraktığını pek anlayamadık. Ergin Ataman yerinden bile kalkmadı, herhangi bir mola almadı. Tamam, oyuncularını yormak istememiştir diye düşündük. Ama yine de Efes'in ben basketbol sever gözüyle güzel bir oyun sergileyip güzel bir kapanış yapmasını beklerdim. Sen nasıl düşünüyorsun?
Ya şimdi şöyle, dediklerinde haklılık payın yüksek. Hani Efes açısından bir şeyi fark ettirmeyecekti maç ama Milano açısından bir önemi vardı. Onların ev sahibi avantajını elde etmesi için dördüncü olması gerekiyordu. Onun için de bu maçı kazanmaları lazımdı. Hani Fenerbahçe ve Bayern Münih maç kazanma durumuna bakarsak, yani onlar kazanıp Milano kaybetseydi dördüncü sıra için sıkıntı vardı. Şöyle, o yüzden ben Ergin Ataman'ı bugüne kadar övmeme rağmen, hani bu tabii bir şey değil, böyle Ergin Ataman ne yapıyor değil, ama bu maç özelinde küçük bir eleştiri yönelteceğim kendisine. Şimdi şöyle bir açıklaması vardı Ergin Ataman'ın. Fenerbahçe hariç her takımla eşleşebiliriz diye.
Hı hı, evet.
Şimdi burada oyunu tamamen Milano'ya bırakarak, yani Milano galibiyetini perçinleyerek Fenerbahçe gelme olasılığını o kadar yükseltti ki Efes'e. Yani playofflarda bir Türk derbisi görülmesine, Bayern Münih'in kazanması gerekiyor sadece bunun olmaması için. Neyse ki Bayern Münih kazandı. İki Türk takımı eşleşmedi. Şimdi Ergin Ataman bunu gerçekten ciddiyetle söylüyorsa bence bu maça asılması gerekirdi. En azından kaderini sadece liderle, ne kadar eksik olsa da lider Barcelona ile oynayan Bayern Münih'e bırakmaması gerekiyordu. Buradan şunu çıkarabiliriz. Hani bir ihtimalle Ergin Ataman bu söylediklerinde samimi değildi. Belki de Fenerbahçe'yi istiyordu. Biraz orayı yumuşatmak için bunları konuştu. Neyse, bundan çıkarsak da maç özelinde, yani biraz şöyle, Ataman şu yüzden de küçük bir haklılık payı var. Şimdi buraya full kadro çıkarsa sakatlanma ihtimali var oyuncuların.
Hı hı.
Bir de Euroleague muhtemelen biraz tepkili kendisi. Hani onu göstermek istedi son bu boş maçta. Ben onu da hissediyorum. Geçen sezonun acısı, işte bu sene biraz Ergin Ataman'ın yeni arası ters düştü Euroleague yönetimiyle vesaire. Sanki böyle bir şey, protesto eder gibi bir hareketi vardı ama bence zamanlaması yanlıştı baştan, dediğim gibi. Çünkü kader tamam, Efes için üçüncülük garanti ama rakibini belirleyecek bir maçta, özellikle yani Milano'yu Bayern Münih'e gönderebileceğini kesinlikle düşünmesi hani hataydı bence. Sonuçta her ihtimal vardı, Barcelona da kazanabilirdi ki o maç yakın gitti.
Hı hı.
Oyun anlamında bir bahsedecek bir şey yok. İki taraf mola bile almadı, dediğin gibi. Çok kısa bir maç sürdü yani. Milano da galip gelmesi gerektiği için Efes'te hiçbir şey varlık göstermeyince zaten rahat galibiyetini aldı. Dördüncü sırayı da aldı. İstersen hani bu maçtan çıkalım, biraz Fenerbahçe maçına da bakalım. Sonra bence şey yapalım. Böyle playoff eşleşmelerini de hani Türk takımlarından değil de sıradan gidelim. 1-8-2-7 gibi.
Tabii. Evet, Fenerbahçe-Real Madrid maçında aslında öngördüğümüz şey oldu. Veseli'nin yokluğunun çok fazla hissedildiği bir maçtı. Fenerbahçe'nin Barcelona yenilgisinden sonra bu maçta galip gelmesini dört gözle bekliyorduk aslında. Maalesef olmadı. Yani Barcelona maçındaki kadar mücadele de etmedi Fenerbahçe bence. Yani tabii bırakmadı oyunu ama Barcelona maçında yenilgisine rağmen güzel bir mücadelesi vardı. Nasıl değerlendiriyorsun bu maçı sen?
Şöyle, bir kere önemli bir maçtı. Fenerbahçe kazansa daha üst sıralardan playoff'a girebilirdi. Real Madrid'i daha aşağıya atabilirdi. Yani kendileri açısından nasıl bir durum oluşturdu bu? Yani seriyi izleyince göreceğiz. CSKA Moskova ile eşleşti Fenerbahçe'de. Birazdan konuşacağız. Ya burada şunu gördük. Hani sıralamayı tamam etkiledi. Fenerbahçe'nin çok küçük de olsa bir ev sahibi alma ihtimali vardı ama yani playoff serilerinde ama çok küçük bir ihtimalle. Onu da göz ardı edersek neyse nereden girdi hadi çok önemli değil diyelim. Ama bu maç özeline bakarsak Real Madrid zorlanan bir takım bu sene. Şimdi Veseli yokken bu zorlanan Real Madrid'den büyük fark yedik evimizde. Hem de yani hani kazanmamız %100 gerekmese de kazanmamız gereken bir maç vardı ortada. Şimdi genel şuna geleceğiz. Hep bahsettiğimiz bu sezon. İşte Fenerbahçe'nin düşük şeyi rotasyonu. Yani düşük sayıdaki rotasyonu maalesef dar bir kadrosu var. Ve özellikle kilit oyuncular işte Guduric, Nando De Colo, Veseli gibi isimler eğer olmadıklarında ne kadar zorlandığını görmüştük Fenerbahçe'nin. İşte Valencia maçında Guduric yoktu. İşte De Colo'nun olmadığı maçlar var sezonun ilk yarısında. Ama galiba en çok zorlandığı Veseli yokken Fenerbahçe'nin onu görmüş olduk. Ya bunun da sebebi şu. Herkes şimdi diyor ki Veseli işte bu kulübün en önemli parçası. Takımı toparlayan işte pota altında ve 1-5 her türlü pozisyonu savunan tamamen kilit bir oyun. Kesinlikle katılıyorum ama şu teknik olarak şöyle bir durum da var. Bu rollerinin yanında hani takım için bulunan rolünün dışında da ya teknik olarak bakarsak da Fenerbahçe'nin pota altı bir defa zayıf zaten. Hani 4 numarada Danilo Bartal çok vasat. Yani ondan beklenen patlama hiçbir türlü olmadı Bayern Münih'ten geldiğinden. Çünkü çok yumuşak. Fenerbahçe zaten takım olarak
Genel olarak
yumuşak.
yumuşak, evet.
Bartel'in en azından orada sert olmasını bekliyorsun. Yani bir pota altı sertliği oluşturmasını bekliyorsun. O mümkün değil. Şimdi Ahmet konuştuk geçen hafta zaten. Ya Ahmet hayır şey ya kapasitesi belli bir oyuncu. Aldığı süreler belli. Onun süresi arttığında Ahmet'in verimi artmıyor maalesef. O da artık oturdu. Şimdi Kylo Quinn iyi mücadele ediyor ama Quinn'i tam olarak çözemiyorum şey olarak pozisyon olarak 4-5 bir an 5'e de koyuyor 4'e de koyuyor ama Quinn sanırım 5 için biraz kısa kalıyor yani yapılı olsa da ben onu gözlemledim. Çok büyük rebound problemleri çekiyoruz. Özellikle tepe savunmasında ikili oyunlarda Quinn'in Avrupa basketboluna da alışmamış olmasıyla tepeyi savunamıyor. Ayakları da biraz sanki yavaş Veseli'ye göre ve kısa. Şimdi başka bakıyoruz uzun oyuncu yok yani hani bu rotasyona girebilecek. Yani orada da hani teknik olarak da Veselin zaten olmaması bu takımı çok derinden etkiler. Yani gerçek bir 5 numara katkısı hiç alamıyor Fenerbahçe Veseli olmadığında. Playofflar için de bunu söylemiştim. Hatta geçen programın sonunda yani Veseli olmazsa Fenerbahçe ne
İşi çok
yapar
zor, evet.
playofflarda diye. Yani bu biraz kara kara düşündürüyor. Bu maçtan Fenerbahçe'nin ve Kokoşkov'un dersler çıkarması lazım. Özellikle Gudur için tekrar biraz kendini takıma vermesi lazım. Bu maçta çok verimsiz oynadı yani eksiklerin olduğu bir günde. Gerald Eddy'ye bir şans düştü. Maç özelinde o
Evet.
biraz hani
Kaç maçtır oynamayan Edin.
varlık gösterme eğilimindeydi ama umarım bakalım devamlılığı olur onun. Yani onu kazanmış olur en azından Fenerbahçe. Bu arada şey söylentileri var. Dejan Pierre'le ilgili CSKA Moskova'nın sezon bitmeden teklif yaptığı. Yani seneye için. O yüzden de kafasının karışık olabileceği söyleniyor. Bu son maçta da çok iyi oynamamıştı Pierre. Hani onun etkileri olabilir mi diye. Çünkü CSKA yani bütçesi en yüksek takımlardan biri muhtemelen daha büyük para teklif etmiştir. Yani onun da eğer öyle bir durumu varsa kendisini takıma verip sezon sonu artık ayrılacaksa da yani sezon sonu ayrılacak. Onun düşünmesi lazım biraz.
Tabii.
Yani bu ihtimal üstünden gidiyor ama eğer öyle bir ihtimal ve düşüncesi varsa onu bir an önce değiştirmesi lazım sezon sonuna kadar. Sonra özgür istediğini yapabilir.
Evet, ya ben Kokoşkova biliyorsun çok başarılı bir koç olarak değerlendiriyorum. Zaten maçtan sonra sorumluluğu üstüne aldığına dair açıklamalar da yaptı. Hani çıkartması gereken dersleri çıkaracaktır diye düşünüyorum ama bir yerde de yapabilecekleri sınırlı. Çünkü senin hep söylediğin rotasyon belli. Yani elindeki oyuncular belli. O yüzden neler olacak? Ben de merakla bekliyorum.
Ya şimdi Kokoşkov iyi bir hoca. Ben de katılıyorum. Ha, beğeniyorum ama yani tamam iyi hocalık her şeyin yani kapsadığı bir durum var. Şöyle oyunculara ne kadar bunu empoze edebilecek şu durumda. Çünkü şöyle bir durum. şey var. Kokoşkov'un hocalığı tartışmak için söylemiyorum ama Fenerbahçe genel olarak da yeni bir takım. Kokoşkov da Avrupa'da yeni bir hoca. Yani ne kadar böyle bir yerler oynamaya alışık olmak diye bir durum var ya. Şimdi burada o olayın ehemmiyetini yani takıma aktarabilmesi tekrar. Bakalım ne kadar başarılı geçecek ilk sezonunda. Ha bu tam olarak geçmezse de Kokoşkov başarısızdı, Fenerbahçe başarısızdı demem bu takım için. Asla demem. Yani playoff'a kalmak bile büyük başarıydı. Ama aslında şimdi ikinci bir eşik atlamadılar. Eğer bunu da böyle bir şekilde düzeltip atlayabilirlerse o zaman Fenerbahçe'yi daha yukarılara doğru taşıyacak planlar seneye daha efektif, gerçekçi olabilir yani. Yoksa tekrar bazı şeyleri gözden geçirmek gerekecek. Takım özelinde. Ben Kokoşkov'un hani tek devam edeceğini, devam etmesi gerektiğini de düşünüyorum. Ama takım özelinde belli parçaların değişmesi gerekecek.
Evet. Peki eşleşmelerle devam edelim o zaman. Pazartesi oynanan Zenit ve Panathinaikos maçından sonra artık Barcelona Zenit'le eşleşmiş oldu. Evet, bu sıra sıra gidelim. Barcelona Zenit eşleşmesiyle
Maç
başlayalım.
bugündü, Zenit maçı. Yani ona denk geldi. Anca çekebildik podcast. Hem de
Evet.
iyi oldu. Zenit ya o kadar çok üçlük attı ki. Yani Panathinaikos varlık göstermeye çalışsa da kafası da dağınık olduğu için hani sezondan bir beklentisi kalmamış Panathinaikos. Belli bir yere kadar direnebildi. Bir de Pengos
Evet,
kariyer
maçın
gecesini
yıldızıydı gerçekten.
oynamış kendisi. Onu da tebrik edelim. Yani ne attıysa girdi. Bedavadan bir sürü teknik fauller falan da kazandılar. İşte o konsantrasyon eksikliğiyle Panathinaikos. Neyse öyle ya da böyle. Zenit'in başarısını asla küçümsemiyor. Zaten takım olarak da beğendiğimi söylemiştim. Xabi Pascual Zenit'i playoff'a soktu. Buraya kadar her şey güzel. İşte Zenit Euroleague'in yeni takımlarından. Daha ikinci senesinde playoff yapmak büyük başarı. Ama şeyi de biliyoruz tabii. Arkasındaki büyük yatırım da yani aşikar. Buralara bu sene olmasa da seneye belki yaklaş yani girmelerini düşünüyorduk zaten. Valencia için üzülüyorum onu söyleyebilirim.
Aa,
Hani
ben de Baskonya için çok üzülüyorum. Onu göremediğim için bu playoff eşleşmelerinde çok üzüldüm.
Baskonya için de üzülüyorum da yani şöyle oldu yani ya, Baskonya son maçta Valencia'ya kaybedince hani kendi şansını
Tabii
biraz
tabii.
baltalamış oldu ama Valencia'nın biraz kaderi Zenit'e.
Yani Zenit Panathinaikos maçına bağlıydı, evet.
Aynen o yani artık ona bağlı kalmıştı biraz Zenit'in o galibiyet mağlubiyetine Valencia'nın kaderi. O yüzden de hani Valencia evde otururken elenmiş oldu bir nevi. O yüzden üzüldüm. Sevdiğim dediğim gibi renkli takımlarından da Euroleague'in ama bakalım şöyle olacak. Şimdi Zenit'ten bahsediyoruz. Zenit 8. sıradan girdi ama karşılarında Azrail gibi bir Barcelona var. Bundan sonra yani Zenit sürpriz yapabilir mi buradan? Hiç sanmıyorum. Bunu daha önce de söyledim. Bir tane küçük ihtimal bahsedeyim yani 1,5 tane. İşte bir Kevin Pangos'un Jalgiris'ten bugün maçta da bahsetti spiker arkadaşlar. Hani şeyin Jaskiewicz'un öğrencisi olması, onunla beraber Final Four oynaması. Artı Kevin Pangos'un Barcelona geçmişi de olması ve Barcelona'dan istenmeyen adam olarak biraz uzaklaştırılması zamanında. Şimdi bu var. Xabi Pascual için de aslında yani Barcelona'daki başarılı, belli ölçüde başarılı kariyerinin arkasından yani o da sonu miadını doldurup bir postalanma durumu tırnak içinde olmuştu. Onun da Barcelona söyleyecek bir sözü vardır illaki. Ama ellerindeki malzeme yani komple baktığımızda Barcelona'nın uzağından yakından geçmiyor. Bu da bir aşikar yani. Ayrıca bunu çok net söyleyebiliriz. Barcelona'nın büyük bir lobisi var bu sene. Ya
Evet.
yani hakemler
Maalesef.
Barcelona'ya çalışıyor. Herkes Barcelona dillerden düşmüyor işte. Reklamlar, onlar bunlar herhalde büyük bir PR da var. Yani Zenit eşleşilebilecek en kötü takımla eşleşti. Zaten 8. sıradan girmenin diyeti de biraz maalesef öyle oluyor. Barcelona açısından da bakarsak bence Valencia'dan özellikle Baskonya'yı hiç çekmek istemezlerdi. Bir küçük ihtimalde bahsetmiştik hani diğer maçlar ters bitseydi Real Madrid durumu onu da hiç istemem. Yani en bence istedikleri takım geldi Zenit. Biraz Sağlam savunma yapan bir takım Zenit ama nispeten de yumuşak. Hani o oyunlarına göre. Barcelona Zenit'e kırıcı olur. Yani hep gördük Barcelona'nın bu sene o oyununu. Zaten
Evet, zaten
hakemler
kırıcı
de
oynayan bir takım.
ses çıkarmıyorlar fazla. Yani Pangos'a falan 30 sayı attırmazlar yani. Dayak atarlar Pangos'a. Şimdi Pangos çıktığında bugün gördük Zenit ne kadar zorlandı. Panathinaikos neredeyse yakalıyordu. Bunu sezon içinde de gördük. Pangos kötü oynadığı zamanlar Zenit zorlandı. Ya Zenit'in birkaç kilit oyuncusu var. Giedraitis gibi. İşte pardon Gudaitis gibi. Yakın isimler olunca karıştı. Baskonya'daki Giedraitis'le Gudaitis gibi. Pangos gibi. Bunlar Will Thomas gibi. Mesela bunlardan eksiklikler olursa ya da maç boyunca formu, yani seri boyunca formu düşenler olursa Zenit'in de dar bir rotasyon olduğu için zaten çok zorlanacaklardır. Yani Barcelona tarafına geçmiştik aslında. Barcelona için söyleyecek çok bir söz yok. Ben 3-0 kazanır diyorum. Ancak yani Rusya'da bir maç kafa kafaya gider belki. Yine kazanamaz Zenit. 3-0 bence.
Peki. CSKA ve Fenerbahçe o halde.
Şimdi bu seri çok yani söyleyecek çok şey var bu seriyle alakalı. Çok söz kaldırır ama olabildiğince hani kısa bahsetmeye çalışacağım. Şimdi bu zaten son 7-8 yıl belki yok ama 5-6 yıl diyelim. 5-6 yıldır Eurolig'in en önemli rekabetlerinden biri CSKA Moskova Fenerbahçe. Özellikle o Damir Yavor denen hakem arkadaşın hatalarıyla kaybedilen final Fenerbahçe tarafından CSKA'ya armağan edilen final bu işin fitilini iyice de ateşlemişti. Sonra zaten hani ikisi de sürekli tepeye oynayan takımlar olduğu için gitgide bu rekabet bir düelloya dönüştü. Şimdi Fener temsilcimiz açısından bakarsak şöyle yukarıya kaldırdığımızda kafamız hani dördüncü olamadığına göre Fenerbahçe 5, 6, 7, 8 de olsa 8 olsaydı Barcelona çok daha zor derdim. İşte 5 olsaydı bence Milano daha zor olabilir CSKA'dan. Nedenini anlatacağım. Bayern Münih'le eşleşme ihtimali çok düşüktü. Oraya geçiyorum zaten. Neyse Milano ya bir de Efes. Efes gelse çok çok daha zor diyecektim. Neden? Çünkü Efes zaten tanıyor Fenerbahçe'yi. Ya, Türk derbisinde her şey olabilir ama Efes bence Euroleague'in en iyi takımlarından biri. Çok zorlardı Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'nin bir de Veseli olmadığını düşün dar rotasyonda. Olimpia Milano da çok skorer tecrübeli bir takım. O kadar yerdim yerdim hala yeriyorum. Bence son maçlarını da bedavadan kazandılar ama yani bu playoff'ta Ettore Messina da tecrübeli koç. Yani atmaya başlarlarsa Fenerbahçe'nin hep şunu düşünmeliyiz. Veseli gelecek mi gelmiyor? Yani gelmediğini düşün. Milano'da skorer bir takım olursa Fenerbahçe onu yakalayamayabilir. CSK bunların arkasında bir takım. Asla hayır. Ama Milutinov yok sezon başından beri. Mike James Amerika'ya gitti. İşte Itudis'le yollar ayrılacak mı? Bence ayrılmayacak ama Mike James'i gönderdikten sonra. O yüzden biraz kadrolarında zayıflık var gibi görünse de CSK yüksek seviyede bir takım her zaman olduğu gibi. Fakat bu çalkantılar, yani bu formsuzluk bir de CSKA Moskova'daki takımın kafasının karışması. Yani tepeden gelebilecek bence en ideal takımı çekti Fenerbahçe. Ve aralarındaki rekabete de dayanarak daha hırslı oynayabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin CSKA Moskova'ya karşı. Ama bu demek değil ki Fenerbahçe CSKA'yı eleyebilir mi? Yani Vesely olursa sağlıklı bir şekilde De Colo CSKA eski takımı ekstra bir performans gösterirse şimdi az önce eleştirdiğimiz yani küçük bir eleştiri Dechampierre CSKA'ya transfer olması garantilenmemişse ve CSKA'ya daha bilenik oynayıp böyle hani oradaki yerini garantilemek isterse Bobby Dixon tekrar küllerinden doğup point guard tarafını yedekleyebilirse çünkü oradan Lorenzo Brown'dan katkı alamıyor. Yani Alex Perez ile hiç yok. Yani Lorenzo Brown bir var bir yok. Alex Perez zaten öyle bir alternatif dışı artık. Yani bir Bobby Dixon sanki gerekiyor. Çünkü De Colo da bir diz sakatlığı geçirdi. Hani seride ne olacağı belli olmaz. Uzun seriler bunlar. Hani biraz yedekleyici Bobby Dixon dönmesi. İşte böyle ekstra ekstra perf, işte Gerald Eddy çıkar 3 tane üçlük atarsa eski zamandaki gibi sezonun ilk yarısı veya işte o Fenerbahçe'nin 11-12 maç kazandığı dönemdeki gibi ekstra ekstra işler yaparsa Fenerbahçe maksimum 2-1 geçebilir seriyi. Ama maksimum bu her şey olursa, her şey çok iyi giderse güllük gülistanlık. CSKA tarafından bakarsak onlar için bence Fenerbahçe'yi istemezdi onlar da. Aşağıdan bir Real Madrid çekmek daha işine gelir CSKA'nın. Çünkü oyun tarzları birbirine uyuyor. Ve Real Madrid'in de formu düşük olduğu için bir de orada Real Madrid'de sıkıntılar bitmiyor tabii. Onu az önce şey yapmadık, konuşmadık ama oyuncularından Gabriel'deki NBA'ye gönderdiler Fenerbahçe maçından sonra. İlginç bir kontratla. Hani sezon bitmeden. O da bayağı Real Madrid sürükleyen bir oyuncuydu. Az sonra şeyde konuşacağız. Efes eşleşmesinde Real Madrid. Yani CSKA öyle bir Real Madrid çekmeyi daha çok isterdi. Fenerbahçe'nin hırsından çekinebilir CSKA Moskova. Fakat yani güç açısından bakarsak yine de her türlü öndeler. Kadro derinliği olarak da öndeler. Yani bir kere işte pota altında Milutinov yok desek de yani işte şey sakat da en son düzelecek mi? Onu da bilmiyorum. Joel Bolomboy adamımdır kendisi. O da sakattı. Ama yine de bakıyorsunuz ya Voigtman var. İşte 4 numaralı Şengelya. Ya bir şekilde Ceska yani Veseli'nin yokluğu gibi etkilemez bunlar. Ceska Moskova'yı. Clyburn tekrar form tutarsa. İşte Strelnieks biraz Mike James'in yokluğunda Hackett'ı desteklerse yine her türlü bir adım CSKA Moskova önde. Ama ben Fenerbahçe'nin bir maç kazanabileceğini düşünüyorum. Yani şöyle iyimser olmak istiyorum. Yani Fenerbahçe umarım 2-1 ya isterim 3-0 olsun ama mantıklı bir çerçevede 2-1. Çünkü ev sahibi avantajı da CSKA'da ama gördüğümde 2-1 bence CSKA turu atlar diye düşünüyorum.
Evet, peki teşekkür ederiz. Efes ve Real Madrid eşleşmesiyle devam edelim o halde.
Evet, şimdi az önce konuştuklarımızın neredeyse bir özeti olacak hani Milano maçında. Efes Real Madrid'i bir anda karşısında buldu. Bayern Münih'in şeyi yenmesiyle Barcelona'yı. Zaten iki ihtimalden biriydi. Ergin Hoca bunu düşünmüştür illa ki. Real Madrid'i kurgulamıştır. Şimdi Efes Real Madrid'e ters gelen bir takım. Şu dönemdeki Real Madrid'de çünkü yüksek skor üretebiliyor Efes. Real Madrid'in ekstra işler yapması lazım yüksek skor üretmesi için. Orada Sergio Llull'un bir dönüşü var. Önemli oyuncusu Real Madrid'in. Ama ne kadar sağlıklı onu bilmiyoruz. Şu anda ne kadar katkı verir Real Madrid'e. Gabriel Deck'i kaybettiler az önce söyledik. Laprovittola biraz kendine gelmeye başladı, sorumluluk almaya başladı. Ama Efes o tek oyuncu üstünden dönen takımları durdurmakta uzmanlaşmış durumda. Real Madrid topu sürekli döndürmezse, hani Real Madrid gibi oynamazsa, yani bunu Efes durdurabilirse daha doğrusu savunmasıyla ki bence yapacak gücü var. Ya Efes'in ben seriyi rahat kazanacağını düşünüyorum. Yalnız İspanya'da belki bir maç kaybedebiliriz. Çünkü biz Türk takımları olarak bazen böyle seviyoruz şeyi. Hani çok favori olduğumuz yerlerde sürpriz mağlubiyetler yaşamayı. Real Madrid de Pablo Laso playofflara kalamasaydı kesin gönderilecek gözüyle bakılıyordu. Ama şimdi birkaç tane daha sezon bitmeden transfer hamlesi var Real Madrid'in gündeminde. Vincent Poirier NBA'den Real Madrid'e dönüyor diyorlar. Efes de istiyordu. Şimdi şey Pierre Henry'yi anlaştı diyorlar. Şimdi bunlar önemli transferler. Lasso gitseydi şayet bence bir şimdiden bunlarla anlaşılmazdı en azından ya da duyurulmazdı. O zaman Lasso kalacak. Lasso'nun kalması biraz Lasso'yu rahatlatabilir. Neden bunlardan bahsettiğimi düşünüyorsanız. Hani Lasso'yu biraz rahatlatabilir. Ama Lasso da çok tecrübeli bir hoca ve şey yani hırslı bir hoca. Ama Real Madrid'i Randolph'un yokluğu var. Mesela o da önemli bir parça. Şimdi aklıma geldi sezon başından beri. Böyle gafil yakalamışken Efes ve Efes de bu sezon şampiyonluğu hedefliyorsa, Final Four yolunu hedefliyorsa zaten böyle takımları yenmesi gerekecek yani.
Tabii.
Hani bana efendim şeyi gelseydi işte Valencia gelseydi yok Bayern Münih gelseydi değil. Real Madrid'i de eleyebiliyorsan zaten bu şampiyonluğu hak ediyorsun demektir yani. Ben Efes'in bunu başarabilecek güce sahip olduğunu düşünüyorum. Yeter ki Efes inancını kaybetmesin. Real Madrid bitirelim sonra Efes'e geçelim istersen. Real Madrid
Tamam.
için söyleyeceğim son şeyler de onlar oyunu sertleştirmeye, tipik İspanyol oyunu oynamaya çalışacaklar. Yani ellerinden gelirse hakemi etki almaya, altına almaya çalışırlar. İşte sert savunma yapmaya çalışacaklar, kırıcı olmaya çalışacaklar. Rudy Fernandez kendini yere atar, tükürür. Yani öyle şeyler yapacaklar tabiri caizse. Bunlara reaksiyon verip Efes'in,
Ergin Hoca da
yani
hazırlıklıdır
şöyle
zaten buna.
reaksiyon verip, hani yanlış anlaşılmasın, reaksiyon verip karşılık vermekten değil, hani şey reaksiyon vermek, sakin kalması lazım Efes'in, basketbolunu oynaması lazım. Real Madrid'in yapabileceği bence tek şey bu Efes'e karşı. Basketboluyla Efes Real Madrid'i rahat geçer. Şimdi Efes açısından birkaç şey söyleyeceğim. Zaten hani diğer şey takımları ve olay seriyi bahsederken çokça zaten konuştuk. Şimdi Shane Larkin bu
Evet,
sezon
Shane
nasıldı dersen bir öyleydi bir böyleydi. Ben bir Shane Larkin fanatiği olarak hani öyle söyleyeyim. Şimdi Shane Larkin bazen yüzüne bakıyorum. Gülmüyor. Sen de fark ediyorsun.
evet.
Bazen çok kopuk dolaşıyor.
Hı.
Bazen de çok hırslı. Şimdi bu hırsın biraz kontrollü bir şekilde bu seriye yayılması lazım. Böyle belli periyotlarda kopuk bir Larkin takımı da kafaca o maçtan uzaklaştırabilir. Burada iş biraz da Vasa'ya düşüyor. Onun her zaman bu sezon yaptığı gibi daha maalesef çalışan adam olması gerekiyor
Evet,
Larkin'in
benim
yanında.
deyimimle ırgat gerçekten.
Aynen. Yoksa takımı hani Larkin'in psikolojik ruh hali değişimine göre yönetmesi gerçekten Efes açısından en kötü senaryo olur yani. Ha, bu şey demek değil, böyle olacak değil ama hani olabilecek kötü senaryo Efes için bu olur.
Hı.
Buradan yola çıkıp Real Madrid bu seriyi geçer, Efes'i geçerse. Ya da çok büyük yani sakatlıklar olması lazım, hiç istemeyiz. Yani onu demek istiyorum. Sadece benim tek korkum o. Bazı oyuncuların kafaca uzaklaşması, özellikle en başta Shane Larkin'in. Yani Vasiliy için NBA'ye gitme durum var.
Evet, tam onu soracaktım.
Gabriel'deki açıklayan Vincent Poirier'i Real Madrid'e yakın gösteren gazeteci şimdi Miss için anlaştığını söylüyor Oklahoma Thunder'la.
Peki yani ben mi yanlış yorumluyorum? Ne dersin? Misic de son birkaç maçtır sanki biraz daha kopuk gibiydi. Hani o her zaman görmeye alışkın olduğum ırgat Misic yok gibiydi sahada. Bununla bağlantılı olabilir mi?
Şimdi bence değil. Neden değil? Ya arada fark var. Şöyle fark var. CSKA Moskova'ya gitmek isteyen Dechampierre ya da gitmek isteyen demeyeyim de CSK'nın istediği Pierre kafası karışmış olabilir. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi NBA'de kontratlar garanti değil. Ne kadar anlaşsa da zaten Mitch için draft hakları Thunder'da. Ne zamandır? Sen bu playoff serisine bakar yani Oklahoma City Thunder. Senin oynadığın oyuna bakar. Sonra der ki gelme kardeşim. Yani bir sene daha kal. O yüzden hani Miss için formunu düşürmek yerine daha da arttırması gerekiyor ki o kontratın gerçekliliğini sağlayabilsin şu sezon bittiğinde. Şampiyon bir takımın en önemli oyuncusu olarak bence bu sezon en önemli oyuncusuydu Miss.
Evet, kesinlikle.
Yani NBA kontratını hem daha yüksek hem de daha garanti alma şansı var. O yüzden hani şey olmaz. Serkeşliği son birkaç maçta muhtemelen takımın gel gitli halidir. Efes birkaç gel git yaşadı yani şu son dönemde. Ya onunla ilgilidir. Biraz sezonun son yorgunluğu da vardır. Umarım hani rejenere olup en iyi şekilde döner Efes sahaya. Yani Efes'in mental birkaç problem ve hani olmamasını istediğimiz sakatlık problemi gelmezse başına Real Madrid rahat kazanır diyorum. Gönlümden geçen 3-0. Aklımdan geçen de 3-0 ama 2-1'e de bir şey bıraktım yani.
Pay bırakalım tabii. Evet, o zaman son olarak Milano ve Bayern Münih eşleşmesiyle devam edelim.
Şimdi bu eşleşmede şöyle bir durum var. Benim yani baktığımda birbirine yakın gördüğüm iki takım. Geçen hafta da konuşmuştuk. Bu eşleşmeden her şey çıkabilir. Neden? Bayern Münih sert, Milano yumuşak. Bayern Münih çok atıyor, pardon, Milano çok atıyor, Bayern Münih az atıyor ama savunma yapıyor. Tam bir karşılıklı kilitli bir maç ve seri. Burada da muhtemelen taktik tahtaları havada uçuşacaktır yani. En iyi stratejiyi uygulayan bu seriye atlar. Şimdi ev sahibi avantajı Milano'da. Tecrübe avantajı Milano'da. Ya yani oyuncu bazında. Kadro genişliği açısından Milano'da. Ama Milano'yu sezon boyunca da gördük. Önemli maçları kazanamadılar. Çok böyle serisel düşüşler yaşadılar. Hani nasıl başladıysa öyle gider ya. Belki yani ilk maçı Bayern Münih kazanırsa bir şekilde. Belki de o Milano o moralle 3-0'a kadar gidebilir. Öyle bir sıkıntısı var Milan. Milan'ın da mental problemleri var yani. Benim gördüğüm açıdan. Ettore Messina ama bu 10 günlük, 11 günlük süreçte ne yapıp ne edip o takıma o mental hazırlığı vermeye çalışacaktır. Zaten tecrübeli oyuncular var. Ama Bayern Münih de daha takım gibi takım. Çünkü tırnaklarıyla kazıyarak geldi oraya Bayern Münih. İlk defa kalan Alman takımı. Kadroya da baktığımızda diğerlerinin yanından geçmez işte. Fenerbahçe ayarında bir takım, Zenit ayarında bir takım. Hani Fenerbahçe'den de şeyi çıkarım. Veseli'yi, De Colo'yu falan çıkarım. Şu dönemki Fenerbahçe. Öyle bir takım Bayern Münih. Baktığın zaman hani böyle büyük paralarla dönen bir şeyi de yok yapısı. Daha inançlı olacaklardır, daha azimli olacaklardır.
Evet. Ya özellikle Trinchieri çok hırslı bir adam, değil mi?
Evet ama şöyle çok ezici mağlup olmamaları lazım. Özellikle hani Milano'ya dedik ki ilk maçı mağlup olurlarsa Bayern Münih'e bir kırılma serisi gelebilir. Bayern Münih de ilk maçı yani çok farklı kaybederse İtalya'da onlar üstünde farklı bir stres yaratabilir. Hani biz buraya ait değil miyiz gibi bir soru çıkarırsa zorlanır Bayern Münih. Atıyorum yani olmaz olmaz ama bir 30 sayı fark yerse Milano'dan ilk maçta yani bir an sorgularlar kendilerini. Biz acaba yetemiyor muyuz gibi. Bayern Münih'i kıran nokta olur. Yoksa Bayern Münih çok dişli kalacaktır Milano karşısında. Bu bence en rekabetçi geçecek maç şeyi bu bence seri. Hani 2-1-2-1 bir tarafa gidebilir yani.
Bize de keyifle izlemesi düşecek. Umarım da
Ben
öyle olur.
sanmıyorum ki ya 3-0 olsun. Tek bir ihtimal verdim 3-0. O da Milano'nun çok kafaca kayıp olup ilk maçta kaybedip sonra birden dökülmesi. Yoksa ben başka türlü 3-0 iki taraftan da beklemiyorum. İlla ki bir maç kazanan çıkar yani rakip karşı taraftan turu atlayana karşı. Ya koçlar açısından da Trinchieri hırslı ama nispeten daha buraları yeni yeni gören bir koç. Messina çok tecrübeli, çok kupa kazandı. Bakalım küçük küçük oyunlar görecek miyiz Ettore Messina'dan taktiksel anlamda. Trinchieri'yi bozacak hamleler yapabilecek mi? Kokoşkov bunu çok iyi yapmıştı Bayern Münih maçında.
Evet. Peki, teşekkürler Buğra. Son olarak bir de normal sezonun en iyi koçu ve MVP'leri kim olur sence? Kim seçilir? Onu sormak istiyorum.
Koç şimdi Duško Ivanović kalamadı playoff'a Baskonya. Ben onu destekliyordum son dönemde. O yüzden Igor Kokoşkov diyeceğim. Yani coaching olarak çok başarılı. Avrupa'ya da biraz mental olarak alıştığında daha da iyi yerlerde göreceğiz kendisini. Fenerbahçe'yi gayet hani playoff yapar mı yapamaz mı derken bazen de bir sürü sakatlıklar yaşamasına rağmen takım dar bir rotasyonla hiç lahmacun bırakmadan hani Zenit gibi işte son hafta onu yenerse gibi falan Real Madrid gibi yani sondan bir önceki hafta playoff'u garantiletti Bayern Münih'i yenerek. Kendisini tebrik ediyorum. Onun plasesi de yani kim olur dersen ya şimdi Saras diyeceğim. O da biraz realist olacak. Hani tamam elindeki takım en iyi takım. Ama sonuçta lider bitirdiler sezonu. Aksamadı en azından hani şey olarak. Yani bu kadar beklenti olup da 6. da olabilirlerdi. Yani Saras da takımdan isteneni aldı ve isteneni verdi şimdilik. Oyuncu olarak ya ben biraz Euroleague'e inanmıyorum bu konularda. Yoksa benim MVP tercihim ya yani Vasile Misic falan olur muhtemelen. Ama ya da Yan Veseli. Ya bunu tamamen objektif söylüyorum Türk takımı olduğu için falan değil ama muhtemelen Nikola Mirotic seçilir
Evet.
gibi geliyor bana.
Peki çok teşekkür ederim değerlendirmelerin için. Evet sevgili dinleyiciler, bir sonraki programda playoff konuşuyor olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Thank you.